10. ayrım. Bu konuşmalar devam ederken Ekrem aniden Sevim'i fark edip, "Mükerrem, bu küçük hanım da kim? Bizi tanıştırmayacak mısın?" diye sorduğunda Mükerrem de Sevim de şaşırmıştı. Alt tarafı bir manikürcü, pedikürcüydü Sevim. Güzelliğine güzel bir kızdı da böylelerini çok görmüş olmalıydı Ekrem. Mükerrem, "Sevim, kuaförüm Hicran'ın yardımcısı. Cici bir kızdır. Bak bu da armatör Ekrem Bey," diye cevap vermeye çalıştığında zavallı Sevim ne yapacağını şaşırıp mahcup bir şekilde "Memnun oldum efendim," diye cevap verebildi ancak. Sevim'i bir anda ter bastığından hemen işini bitirip dükkanına dönmek için acele içinde manikürünü tamamlamaya çalıştı. Ekrem ise konuşmayı bırakmaya pek niyetli değildi. "Öyle evlere falan gidiyorsanız benim de yazıhaneme geliniz. Bizim berberin yanında çalışan manikürcüm Çiğdem hamile. 2 ay yok, iyi olur," diyerek genç kızla ilgilenmeye devam etti. Sevim yine mahcup bir şekilde Mükerrem'e baktı. Koca kadın da şaşkınlık içindeydi. Ekrem, "Tabii patronunuzdan izin almamız gerekirse Mükerrem Hanım alır," diyerek ısrarını sürdürdü. Sevim ise "Bilemiyorum efendim," diyerek adamı geçiştirmeye çalıştı. Ancak Mükerrem araya girerek Sevim'in yerine tekrar cevap verdi. "Tabii olur. Zaten kızcağız 3 kuruş para kazanıyor. Annesi hasta. Hiç olmazsa rahat eder biraz. Aslında birkaç eş, dost, ahbaba daha gönderirsek iyi olur." Sevim, Mükerrem'in kendisiyle ilgili bu kadar çok şey bilmesine şaşırmıştı. Ama patronu Hicran'ın dedikoduculuğu ünlüydü. Sevim hakkında ne biliyorsa anlatıyordu herkese. Ekrem, Sevim'in ağzından olumlu cevabı alamayınca tekrar üsteledi ve "Ne diyorsunuz küçük hanım?" diye tekrar sordu. Sevim, "Siz bilirsiniz, tabii gelirim," diyebildi. Sevim'in cevabının ardından odayı bir sessizlik kapladı. Ekrem hizmetçiden bir duble viski istedi ve içine bol buz koydurdu. İçkisini yudumlarken Mükerrem'le tekrar koyu bir sohbete başladılar. Bu arada Sevim'in işi bitmişti. Ekrem'in de viskisi. Mükerrem Sevim'e dönüp, "Ekrem'in şirketi Levent'te. Mahsuru yoksa seni o bırakacak," dediğinde Sevim daha da şaşırdı. Bütün yol boyunca o adamla ne konuşacaktı, nasıl davranacaktı? Kapının önünde duran şoförlü beyaz Jaguar'ın kapısını nazik bir şekilde açıp arkaya genç kızın ardından yanına yerleşti Ekrem. Yol boyunca Sevim'in özel yaşamını deşmeye uğraşıyordu. Sevim adamın niyetini az çok anlamıştı ama kendini adamın yanında o kadar rahat hissetmişti ki bir solukta evli olmadığını, yoksul bir ailenin kızı olduğunu, manikür pedikür yaparak geçimini sağlayıp hasta annesine yardım ettiğini anlattı. Şarkıcı olma hayallerinden bahsetmekten de geri kalmadı. Ama korkuları nedeniyle bugüne kadar kimseye sesinin güzelliğinden söz etmediğini çekinerek itiraf etti. Ekrem, "Benim gazinocular kralı Mehmet Bey çok yakın arkadaşım. Zaman zaman büyük kulüpte oyun oynarız. Seni onunla bir tanıştırayım istersen," diye teklifte bulundu Sevim'e. Sevim bu teklif karşılığında çok heyecanlandı. Ancak bir o kadar da korku dolmuştu içi. Hiç tanımadığı bir adam ona niye yardım etmek isteyebilirdi? "Bilmem ki," diye karşılık verdi çekinerek. Adam yine ısrarlıydı. "Sen güzel bir kızsın. Sahnedekiler senin eline su bile dökemez. Eğer istersen tanıştırırım seni. Ha, aklına bir şey gelmesin. Annen ya da ağabeyin de yanında gelebilir," deyince biraz rahatlayıp teklifi kabul etti. Sonunda Sevim'in çalıştığı dükkana geldiklerinde Ekrem kıza cebinden kartını çıkartarak uzattı ve "Seni muhakkak bir daha görmek isterim. Üstelik sözüm var, bana da o güzel ellerinle manikür pedikür yapacaksın," diyerek arabasına binip uzaklaştı. Sevim bir salı dükkana gelen Mükerrem tarafından sıkıştırıldı. "Senin sesin pek güzelmiş." Ekrem söyledi, "Bak Mehmet Bey benim de ahbabım olur. Ölen eşimin yakınıydı. Rahmetli öldükten sonra bana biraz sulandı ama bende kimseye yüz verecek göz yok. Raşit'im aslan gibiydi. Sağ olsun. Beni paraya pula da muhtaç bırakmadı. Torun torba sahibiyim. Bana yakışmazdı zaten. Ayrıca dünya nimetleri ayaklarımın altında. Bütün Avrupa ve Amerika'yı dolaştım. Canım sıkıldıkça seyahat ediyorum. Bundan sonra beni hacca gitmek paklar diyerek kahkahalar attı. Aslında Ekrem'in sevime yanık olmasından ve kendi üzerine baskı kurmasından rahatsız olmuştu Mükerrem ama Ekrem de kocasının eski arkadaşıydı. Üstelik öldükten sonra malların paylaşımında, teknenin elden çıkarılmasında ve fabrikada yaşanan bazı tatsızlıkların çözülmesinde çok yardımcı olmuştu. Yüreği altın gibi bir adamdı ama piyasada adı çıkmış bir çapkındı. Zaten Mükerrem istemese de alttan girip üstten çıkıp Sevim'e kendini kabul ettirecekti nasıl olsa. Kenar mahallede yaşayan, manikür pedikür yaparak evini geçindirmeye çalışan cahil bir kız nasıl olsa Ekrem'in zenginliğine, yakışıklılığına teslim olacaktı. Bu nedenle de aracılıktan rahatsız değildi. Mükerrem aynı güvenle konuşmaya devam etti. Bak Ekrem Bey'i de aramamışsın. Gerçekten sizin güzelse sen bu fiziğinle ziyan oluyorsun. Hadi bir şarkı mırıldan da görelim şu sesini. İyice utanan Sevim, Mükerrem'in ısrarları sonucunda "Dertliyim, ruhuma hicranımı sardım da yine" diye çok sevdiği şarkıyı söylemeye başladı. Patronu Hicran şaşkın bir halde Sevim'in manikür pedikür yaptığı kabine gelip kapıyı açtı. Mükerrem de şaşkındı. Gerçekten Sevim gününün solistlerine taş çıkartacak Allah vergisi bir sese sahipti. Ertesi gün Mükerrem'le birlikte Ekrem'in Levent'teki iş hanına gittiler. Genç kızın eli ayağı titriyordu heyecandan. Ne annesinin ne de ağabeyinin bu durumdan haberi yoktu. Ekrem minyatür tekne ve gemilerle süslü odasında ağırladı onları. Hemen yanlarından Mehmet'i arayıp akşam için randevu aldı. Sevim bu davete ne giyeceğini kara kara düşünürken çok zeki bir kadın olan Mükerrem Sevim'in sıkıntısının nedenini anlamıştı. Ekrem'in elini sıkıp buluşma saatini kararlaştırdıktan sonra birlikte çıktılar. Arabada Mükerrem, "Şimdi Canan'ın butiğine uğrayacağız, sana da bir şeyler alırız. Hiç sıkılma sen, bana nasıl olsa bir gün ödersin. Ben evde bir davet veririm, gelir şarkı söylersin" deyince Sevim'in bütün neşesi yerine gelmişti. Nişantaşı'nda ünlü modacı Canan'ın Soleil adlı bitiğinden içeriye girerlerken tezgahtar kızlar saygıyla kapıda karşıladılar Mükerrem'i. Canan da oradaydı. "Kim bu güzel kız?" diye sordu Mükerrem'e dönerek. Sevim'in üzeri dökük de olsa yüzünde öyle bir asalet vardı ki her göreni etkiliyordu. Mükerrem ile Canan Sevim için kıyafetler seçip teker teker denettiler genç kıza. Akşam için çok şık siyah bir abiye elbise alındı öncelikle. Altına da topuklu ve üzeri taşlı bir çift ayakkabı. Çok güzel olmuştu Sevim. Röfleli kumral saçlarını da omuzlarına salıp kendini aynada seyrederken annesine, ağabeyine bu durumu nasıl izah edeceğini kara kara düşünüyordu bu sefer de. Elinde paketlerle eve geldiğinde annesi beklediği gibi merakla baktı yüzüne. "Bu akşam benim çok sevdiğim bir müşterim var Mükerrem Hanım. Hani geçenlerde evine maniküre gitmiştim. Müsaade edersen gazinoya götürecek beni. Hani senin o çok beğendiğin Yasemin Banu var ya, onu izleyeceğiz. Bu kıyafetleri de akşam için o aldı" diye açıklamaya çalıştı. Ancak annesi hiçbir şey anlamadığı gibi çok da ürkmüştü kızının bu durumundan. "O Mükerrem Hanım nasıl bir kadın evladım? Neyin nesi? Başımıza bir iş gelmesin. Bugüne kadar namusumuzla, ziyan olmadan, mahalleliye rezil rüsva olmadan hayatımızı sürdürdük. Bundan sonra da öyle olsun isterim" dedi titrek sesiyle. Kızına çok güveniyordu güvenmesine ama koca İstanbul. Kimleri yutmamıştı ki? Sevim annesinin ellerine sarılıp, "Anneciğim, sizi asla utandırmayacağım. Bana kızma ama bir gün gelecek, bu mahalleden sizleri kurtaracağım. Sen hanımefendiler gibi köşende oturacaksın. Sana hizmet edecekler, göreceksin." sözleriyle rahatlatmaya çalıştı kadını. Melahat çaresiz kendine bir çay koydu ve üzerinde solmuş basmadan bir örtü bulunan sedire uzandı. Sabahtan beri baş ağrısından öldüğünü anlatmaya başladı sızlanarak. Yemeniyle bağlamıştı başını. İki tane de ilaç almıştı ama hala ağrısı geçmemişti. Sevim gece için hazırlandı, şimdi de gazinoya nasıl gideceğini düşünüyordu. Keşke Mükerrem Hanım'a söyleseydim, şoförü beni alsaydı, heyecandan nasıl da düşünemedik diye üzülürken ağabeyi Emin eve girdi. Kardeşini iki dirhem bir çekirdek görünce şaşırıp, "Ne o kız, kocaya mı gidiyorsun? Bizim haberimiz yokken nişan mı var? Bu kıyafet ne böyle?" diye takılmaya çalıştı kardeşine. Bir fasıl da Emine anlattı olanları Sevim. Zaten Emin için böyle şeyler pek dert değildi. O Müslümcüydü. Hayatında da başka bir renk yoktu. "Şu üzerimi değiştireyim de seni bizim ustanın dökük arabasıyla bırakayım." deyince Sevim sevinçten ne diyeceğini bilemedi. O heybetli gazinonun kapısında Hüseyin ustanın kırık dökük şahiniyle durmak olmazdı tabii. "Neyse, köşede inerim. 10 adım var, yürüyerek de giderim." diyerek bu sorunu da halletti Sevim. Gazinonun fuayesinde Ekrem, Mükerrem ve Mehmet içkilerini yudumlamaktaydılar Sevim içeri girdiğinde. Önce Ekrem hayranlık içinde ayağa kalktı, ardından da Mehmet. "Bu güzel bayan mı bana tanıştıracağınız?" diye sordu Ekrem'e. Tam bir afet olmuştu Sevim. Kendine gösterilen koltuğa utanarak oturdu. Ekrem, "Azizim, Sevim'in sesini dinlememiz lazım önce." deyince ses geçirmeyen yazıhaneye geçtiler. Mehmet, "Her şey tam olmalı. Şu bizim kemancı Tahsin'i de çağıralım." deyince Sevim heyecandan titremeye başlamıştı artık. Kendisinin, ailesinin geleceği söz konusuydu. Allah'tan bir mucize istedi. Kendisine ikram edilen viskiden büyük bir yudum aldı ve okumaya başladı. Bu kez okuduğu şarkı annesinin çok sevdiği Mehtaplı Geceler'di. "Azizim, müthiş, ne güzel yorum bu böyle. Hiç ders falan almadan Allah'ın büyüklüğüne bak." diyerek hayranlığını dile getirdi Mehmet Sevim'in şarkısı bitince. Allah'tan istediği mucize gerçekleşmişti. Hayat baş döndürücü hızıyla önündeydi artık. Sevim imrenerek baktığı, iç geçirdiği ve hayal bile edemeyeceği bir dünyaya kabul edilmişti. Önce 5 yıllık bir anlaşmayla bağladı Sevim'i gazinocular kralı Mehmet. Karşılığında da Levent'te güzel bir daireyle özel bir araba tahsis etti yeni as solistine. Mükerrem, Canan, Ekrem el birliğiyle hazırladılar Sevim'i yeni hayatına. O artık bir yıldız. Kıyafetlerin hazırlanması, saç renginin değiştirilmesi, repertuar çalışmaları, fotoğraf çekimleri derken Sevim kendini rüyada gibi hissediyordu. Ekrem de iyiden iyiye hislerini belli etmişti Sevim'e. Bir prova sonrası Sevim'i Sarıyer'de meşhur balıkçı Cevat'a götürdü ve duygularını açtı genç kıza. Gerekirse tüm servetini Sevim'in ayaklarının altına sermeye hazır olduğunu açıkladı. Sevim şaşkındı. 2 gün sonra galası vardı ve tüm hayatını bu ilk geceye adamıştı. Sonunda rezil olmak da vardı. Ama yılların kurt gazinocusu Mehmet çok inanmıştı Sevim'e. Aslında Ekrem'den çok hoşlanıyordu Sevim. Ancak hem evliydi hem de kendi yaşında çocukları vardı. Yemek sonrası Sevim'i evine bıraktı ve söylediklerini düşünmesini istedi. Sahneye çıktığı ilk gece heyecandan ölmek üzereydi Sevim. O güne kadar gazete ve dergilerin magazin sayfalarında gördüğü pek çok insan karşısındaydı. Birinci bölümde biraz ürkek olsa da ikinci bölümde iki duble viskinin ardından öyle bir açılmıştı ki programını bitirdiği an ortalık alkıştan yıkılıyordu. Kulisin kapısında bir gazeteci ordusu onu bekliyordu. Terini kuruttuktan sonra Mehmet'in odasında gazetecilere poz verdiğinde artık rahatlamıştı Sevim. O bir yıldızdı. Her gün koşturması gerekiyordu yeni hayatında Sevim'in. Röportajlar, geceler, matineler, TV programları derken Ekrem'le bir türlü buluşamıyorlardı. Ekrem her gece hiç aksatmadan gazinoya gelmeye devam ediyordu. Bir program sonrası Mehmet yazıhanesine çağırdı Sevim'i. Mehmet içeride oturan Ekrem'le ikisini yalnız bırakıp çıktı odadan. Ekrem artık dayanamayacağım. Mehmet de durumu biliyor. Bu beraberlik olacak. Yoksa seni de kendimi de vururum. Hem de burada dedi ve masaya belindeki silahını çıkarıp koydu. Sevim Ekrem'i ilk defa bu kadar kararlı görüyordu. Şaşkın ve endişeliydi. Ne diyorsunuz Ekrem Bey? Delirdiniz mi siz? Lütfen bunu zamana bırakalım. Benim hayatımda flörtüm bile olmadı diye cevap verdi. Ama her akşam gazinonun kulisine gelen çiçeklerden, hediyelerden Ekrem'in de haberi vardı. Sevim bütün samimiyetiyle Ekrem'in yanağına bir öpücük kondurdu. Bu pazar matine sonrası buluşalım. Her şeyi konuşalım. Söz veriyorum. Bir karara varacağım diyerek odadan çıktı. Evli bir adamla birlikte olmak, hele hele birisinin metresi olarak anılmak onun hiç işine gelmiyordu. Üstelik artık ünlü bir isimdi ve bütün medyada peşindeydi. Her yaptığı haber oluyordu. Kulise düşünceler içinde döndü. Pazar günü matine sonrası buluştular Ekrem'le. Yine aynı balıkçıda. Sahneye çıktığından beri rakıyı da viskiyi de artık tanır olmuştu Sevim. Matineye çıkarken bir duble viski içmişti, şimdi rakı istiyordu. Hayatında ilk ilgi duyduğu erkekti Ekrem. Çalışmaktan, mücadele etmekten gözü kimseyi de görmemişti. Gazinonun ön masalarında oturan Playboy takımı da Sevim'i hiç cezbetmiyordu. Zaten onlara yem olmayacak kadar da zekiydi. Yemek sonrası Ekrem'in zaman zaman kalıp konuklarını ağırladığı Taksim'deki The Marmara Oteli'ne gittiler. Garajdan hırsız gibi girdiler muhteşem kral dairesine. Sevim vücudunu ilk kez bir erkeğin kollarına teslim etmenin heyecanıyla sarıldı Ekrem'e. O da sarılıp sarmaladı Sevim'i. Yüreğinin atışlarını duydu Sevim'in. Ekrem ayak parmaklarından itibaren vücudunun her karesini öpmeye, koklamaya başladı. Sevim titriyordu. Meme uçları ilk kez bu kadar diriydi. Bir yandan da saçlarını okşuyordu Ekrem ama birden hareket etmeyi bıraktı. Sevim telaşla üzerinde uzanmış yatan Ekrem'in suratına baktı. Ekrem'in ağzından köpükler akıyordu, vücudu buz gibiydi. Sevim ne yapacağını şaşırdı, korku içinde bir çığlık attı. Gölge hayatlar. Dışarıda yağan sağanak yağmurun sesi ve gök gürültüleri onu korkutmaya yetiyordu. Çocukluğunda gök gürlediğinde mutlaka annesinin eteğine yapışır ve avazı çıktığı kadar bağırırdı. Aslında el bebek, gül bebek ama biraz korkak ve biraz da şımarık yetiştirilmişti. Annesi edebiyat öğretmeni Gufran, babası Doktor Özdemir, onun bu haline kahkahalarla gülerdi hep. Kendinden 3 yaş büyük abi Mithat ise onu korkutmak için bazı geceler beyaz bir çarşafa sarınıp aniden karşısına çıkardı. Bazen de çeşitli hayvan maskeleri takarak odasına dalardı. Başından bir evlilik geçmiş olgun bir kadındı artık ama hala bu korkusunu yenememişti Oya. Çevresinde çok sevilen, beğenilen bir kadındı. Ailesinin bütün itirazlarına rağmen başladığı rehberlik mesleğinde çok da başarılı olmuştu. 3 lisan biliyordu. Gufran, İngilizce öğretmeni olan yakın arkadaşı Ayten sayesinde kızının daha ilkokul sıralarındayken İngilizce öğrenmesini sağlamıştı. Çok yetenekli ve zeki bir kızdı o ya. Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra İngiliz dili ve edebiyatını bitirmişti. Bu arada Almanca ve İspanyolca öğrenmişti. Ağabeyi Mithat ise dünya tembeli bir çocuktu. Zar zor meslek lisesini bitirmiş, dayısının yedek parça dükkanında işe başlamıştı.